Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz.
Merhaba, ben Eda Çarmıklı. Bugün Günse Engin ile birlikteyiz. Öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi'nde sanat üzerine tamamlayan Günsu, 21 yaşında yoga ve mindfulness meditasyonu pratiklerine başlamış. Tamamladığı toplamda 500 saati aşkın yoga eğitmenlik eğitimlerinin yanı sıra MIT, Bangor, Exeter ve Oxford Üniversitesi onaylı mindfulness temelli stres azaltma programı eğitmeni olmuştur. Türkiye'nin bir hastane içerisindeki ilk kurulan mindfulness merkezi Kurt Lutz'un Amerikan Hastanesi bünyesindeki eğitmenlerinden biri olmuştur. Bu da Dharma, nörobilim, psikoloji, travmanın fizyolojisi, somatik terapiler, batı ve doğu felsefeleri üzerine araştırmakta ve derinleşmektedir. Dünyada insan eliyle yaratılmış acıların, bireyin ıstırabının bir sonucu olduğunu görerek, bağımlılıklar, zihinsel kaos, zor duygular, yetersizlik ve eksiklik hislerinin yarattığı kıtlık bilinci içerisindeki insanın acısına merhem olması için şefkat ve farkındalığı aktarmaktadır. 2020 Haziran ayında kurduğu MindLight okulunda mindfulness ve şefkat eğitmenlik eğitimleri vererek eğitmenler yetiştirmektedir.
Evet, Günsucuğum, hoş geldin.
Hoş bulduk Eda.
Çok çok teşekkür ederim. Kısaca bir bahsetmek isterim. Ben insan algoritmasına çok inanan bir insanım. Çok da araştırmıyorum konuşmacılarımı. Genelde hepsini dostlarım öneriyor ya da bir şekilde yaşam bizleri birleştiriyor. Sevgili Günsu'yla da öyle oldu. Bir kurumun talebi üzerine dediler ki Günsu diye biri var, biz onunla çalışmak istiyoruz. Ben de bir girdim ve orada da kaldım. Sonra da kendisine sevgiyle aktığım bir insan oldu. O yüzden bugün sevgili Günsu'muzla beraberiz. Çok kıymetli bir konu bugün konuşacağımız konu. Benim de son zamanlarda daha derin bakmaya niyet ettiğim konulardan biri. Yani yoga tamam oradan geliyorum ama Dharma, Buddha ve mindfulness ve bu konularla ilgili, özellikle Dharma bölümüyle ilgili yeni yeni kendime değer kattığım bir alanın içerisindeyim. O yüzden hoş geldin. Ben heyecanla bu sohbeti bekliyorum. Dharma dedik. Günsucuğum, Dharma nedir?
Ah, çok temel bir soru ile girdin. Yani Dharma milattan önce 500'lü yıllarında bizim şu anda konuştuğumuz konudaki Dharma, çünkü kelime olarak farklı anlamlara da geliyor. 500'lü yıllarda milattan önce Siddhartha Gautama Buda'nın geliştirdiği bir ızdıraptan özgürleşme yolu. Ve sonrasında batıya bir şekilde bu Dharma öğretisi geliyor. Ve işte şimdi adına mindfulness diyoruz. 70'lerde Vietnamlı barış aktivisti Thich Nhat Hanh, Zen ustası, bir kitap yazıyor, Mindfulness Mucizesi diye. Ve onunla birlikte Amerika'da mindfulness kavramıyla tanınıyor. Daha sonra işte biliyorsunuz MBSR programı geliştiriliyor Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından 1979'da. Ve şu anda daha çok biz bunu mindfulness olarak biliyoruz. Ama Dharma'nın özüne baktığımızda çok daha derin bir şey görüyoruz ve ben şeyi soruyorum, yani niyeti nedir Dharma'nın? Ya da mindfulness'ın niyeti nedir? Mindfulness sadece farkındalığın bir niyetini, niteliğini açıklıyor Dharma sistemi içerisinde. Dharma'nın niyeti veya buna mindfulness'ın da gerçek niyeti diyebiliriz. Izdıraptan özgürleşmek ve içsel mutluluğa kavuşmak. Bunu Dharma'da, bu da Nirvana olarak tanımlıyor. Yani artık dışarıda tatmini aramıyorsun ve ihtiyacın olan her şeye sahip olduğunu biliyorsun. Öyle bir algıya geçiyorsun. Ve bunu belki Dharma sistemini öğretmesinin sebebi işte o ızdıraptan özgürleşmek, arzuların ve korkuların bırakılmaya başlamasıyla zihinsel özgürleşmeye sahip olmak. Ve ben hani Dharma bir araç işte bunun için ve bunu bir kayığa benzetiyorlar. Ve bu araç işte Dharma çatısının altında meditasyon pratikleri var ve meditasyon da araç. Ve o ızdıraptan özgürleşme haline ulaşmak için ve o kayıkla karşıya geçiyorsun. Ve o kayıktan inmen gerekiyor gideceğin yere gittiğinde. Ve veya kayığı sırtına alıp devam edemezsin. Yani araçları amaç haline getirmemek gerekiyor. Araçları fonksiyon edeceği şekilde kullanmak gerekiyor. O yüzden Dharma bir araç sadece, bir din değil. Ve bu da hiçbir zaman Budist veya Budizm demedi ki zaten Buda ismini verenler de onun öğrencileri. O Dhammist demiş, Dharmist ya da Dhamma daha Pali dilinde. Ve yoldaş demek istemiş yani. Birlikte bu özgürleşme yolunda yürüdüğü insanlara. Buda'nın niyeti neydi diye soruyorum ben. Böyle kaybolduğumda ve ne yapıyorum ben diye hani uzay boşluğunda pratik yapıyormuş gibi hissettiğim zamanlarda soruyorum, neden yaptı, neden geliştirdi bu sistemi, hangi gerçeğe uyandı? Ve şey hoşuma gidiyor, Joseph Campbell, mitolog, şöyle bir şey, bir örnek veriyor, kaynağını bilmiyorum, o diyor ki ben neyim, ben ışığı taşıyan ampul müyüm, yoksa ampulü bir araç olarak mı kullanıyorum, ışığın kendisi miyim? İşte ampul ile özdeşleşirsen acı çekiyorsun. Çünkü ampul geçici.
Ben de tam onu soracaktım. O
Işık
ızdırabı
ebedi.
birazcık açalım mı diyecektim. Çok güzel o.
Evet, ızdırabı şimdi bunu bu metaforla anlatıyor. Ampul geçici, ışık ebedi diyor ve ampul bir araç aslında. Yani bunu şöyle karşılığı şu. Yani beden, benim maddem, doğup büyüyen, sağlıklı olan, zamanla sağlığını kaybeden, yaşlanan, ölen, geçici bir doğası olduğunu görmeye başlıyorum bu bedenin. Ve bedeni bir araç olarak kullanıyoruz. Ama o bedenle ve kişisel hikayemizle özdeşleşmek acı yaratmaya başlıyor. Yani ampul olduğunu zannetmek, o ışığın kendisi olduğunu unutup ampulle özdeşleşmek, ki ampul işte düğmesine bastığında kapanıyor. Işık nereye gidiyor? Işık yok olmuyor aslında. Ve orada diyor ki bilgeler, biz bilinciz. O ışık karşılığı, biz bilinciz ve geçici ve değişken olgular içerisinde. Ben kimim diye soruyorsun. Ve Buda'nın ben bunu sorduğunu düşünüyorum. Ben neyim? Ben kimim? Ve bu çok derin bir sorudur. Ve baktığında uzun meditasyonlar sonrasında sabit bir ben bulamadığını anlıyorum. O geçicilik içerisinde. Dharma sistemi işte bunu anlamak için ve o mindfulness da bunun içerisinde şöyle bir meditasyondaki farkındalığın niteliğini anlatmak için kullanmış. Hatta İşte Satipatthana Sutta'da, mindfulness farkındalığının dört temelini anlatan Sutta'da mindfulness kavramı şöyle geçiyor. Meditasyoncu tümüyle farkında, uyanık, mindful biçimde bedeni beden olarak, duyumları duyumlar olarak ve zihni zihin olarak görür. Hani orada nasıl bir dikkat vereceğini anlatıyor. Yani mindfulness'ın niyeti o yüzden Dharma olarak görüyorum ben. Ayıramıyorum ikisini. Ve o ızdırabı tanımlarken de mesela günümüzde yoga ya da uyguladığımız gibi bu bedenle fazla özdeşleşme ve o bedene aşık olma yogayı da fitness gibi uygulamamızı sağlıyor. Ve yine hindolog, yoga bilimi uzmanı Georg Feuerstein diyor ki bu yoga değil, bu fitness. Çünkü bu bedende sonsuza dek sağlıklı yaşamak istiyorsun yoga yaparken. Yani yoga yapmanın amacı o. Hep fit ve sağlıklı olayım. Ve bu beden ötesine geçmekle ilgilenmiyorsun. Hala bedenle fazla bir özdeşleşme var ve bu acı yaratıyor. Çünkü geçici olan bir şeye bağlanıyorsun.
Doğru, güzel söyledin aslında. Yani yoga uygulamacılarının çoğunda da bedenle özdeşleşme, evet, çok derin olabiliyor. Ama kimi hoca da gerçekten çok derin, daha farklı, yani o zihni izlemene alan
Tabii.
açmak üzere bedeni de kullanan ve bunu anlatan da çok kıymetli öğretmenler var tabii. Benim de yolculuğum çünkü ilk yoga ile
Evet.
başladı ve aslında bedeni zorladığın zaman, beden ilk dış dünya ile iletişimde olduğumuz araç ya, onu birazcık zorladığımız, kendi sınırlarını da esnetmeye başladığımız noktada zihninin dinginleştiği, hafif o iki düşünce arasındaki mesafeyi birazcık daha esnetebildiğimiz bir alan açılıyor. Eğer oraya bakabilirsek. Ve fakat evet, bakamayıp da sadece
Kesinlikle.
bedende kalıp bak ben bu hareketi ne kadar derin yapıyorum gözleminde kalmak da olabiliyor tabii ki.
Evet ve yoga bence aynı şeyi anlatıyor Buda'nın dharmasıyla. Yani eğer öyle bir pratik yapabiliyorsan, öyle bir hoca varsa
Çok
çok
şükür, evet,
şanslısın.
ben bu hayatta şanslı oldum sizler gibi. Doğru insanlar
Evet.
hep çıktı hayatımda karşıma. Bin şükür, niyeti güzel olan, yolda olan insanlar. Peki Dharma'nın etiğine geldiğimiz zaman bu nasıl bir etiktir? Yani uygulama olmadan ben Dharma'yı okudum, anladım, yaşama geçiriyorum gibi olabiliyor mu? Yani nasıl bir pratiği nasıldır, etiği nasıldır bu Dharma'nın?
Aa, çok seviyorum bu konuyu konuşmayı. Çünkü araştırmayı seviyorum bu konu hakkında ve o bir kör nokta. Mindfulness pratiklerinde de etik pratik, hatta yogada da belki bilirsin o etik çalışmalar böyle geri plana atılır. Ve etik değerlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Etik pratik olmadan sistem fonksiyon edemiyor. Çünkü bu bir piramit gibi ve etik en zeminde en geniş alanı kaplıyor ve bir temel oluşturuyor. İngiliz bir meditasyon hocası ve akademisyen birisi var, Stephen Batchelor diye. O şey diyor, o örnek çok hoşuma gidiyor. Etik pratik olmadan meditasyon, kayığın ipini çözmeden kürek çekmeye benziyor. Seni hiçbir yere götürmüyor pratik. Öyle boşlukta kürek çekiyorsun. Ve Buda'nın öğrettiği içerisinde etik ne diye bakarsak, çünkü Dharma etiği diye sordun. Şimdi hani manastırdaki keşişler için öğretiyordu. Ve birlikte yaşayan insanlar, birlikte pratik eden kişiler ve onlarca kişi için birlikte yaşadığını hayal edelim. Onlar için manastır bir ortak yaşam alanıydı. Ve o ortak alanda zarar vermeden, işte birbirine hakkını yemeden yaşayabilmeyi becermek için belli kurallar gerekiyor. Çünkü herkes farklı kültürlerden, farklı algıdan ve değer sistemlerinden geliyor. Ve bir konu hakkında farklı değerlendirmeler ve yorumlar olabiliyor. Etik bu anlamda bir ortak yaşam alanı pratiği. Yani insan içinde yaşamıyorsan, dağda tek başına olsan etikten
Doğru.
bahsedilemez. Çünkü etik bir diğerine davranışınla ilgili ve insani değerlerle ilgili. Ve bu farklı değerlendirmelerden dolayı, yani bir kural demek belki korkutuyor ama bir pratik, bir etik pratik olmadan ızdırap oluyor. Çünkü bunu yine filozof Ioana Cruciani şöyle tanımlıyor. Dünyadaki diyor en büyük ızdıraplar farklı değerlendiren insanlar tarafından çıkarılıyor. Yani aynı olayı farklı değerlendiriyorlar. Çünkü kendi kültürüne, kendi inancına göre değerlendiriyor. Etik pratik zarar vermeden aynı ortak alanda yaşayabilmeyi becermek olduğu için aslında bir şefkat pratiği ve hatta bir sevgi pratiği. Yani ben öyle yorumluyorum en azından etiği bir şefkat pratiği ya da şefkat pratiğini bir etik pratik olarak. Çünkü ızdırap yaratmamak ve mutluluğu geliştirmek için. Şimdi manastırda yaşamamız gerekmiyor. Biz gezegenimizde ortak yaşam alanındayız zaten. Ve o yüzden etik pratik çok çok değerli. Ve dharma etiği içerisinde bu yogada da var. İşte doğru söz, doğru eylem, doğru yaşam alanı diyor ya. Ve o sözler ve davranışlar zihinde başlıyor. Etik pratiğin içerisinde yine bir zihin eğitimi var. Bu da bunu aksiyonlar, üç aksiyon olarak anlatmış. Zihinsel, sözel ve fiziksel aksiyon. Ve diyor ki biz fiziksel aksiyona çok önem veriyoruz. Ve mesela işte birini öldürürsen ceza alıyorsun ama birini öldüreceğini söylersen ceza almıyorsun. Bu da diyor ki hepsi zihinde başlıyor. Sözel ve fiziksel eylemlerde zihinsel eylem diyor ona da düşünceye. Zihinsel eylemler içerisinde başlıyor. Ve o yüzden davranışlarımızı düzeltmeye çalışmakla ilgili değil etik pratik. Yani nasıl davranmalıyım sorusuyla ilgilenmiyor. Kendi zihnini eğitmekle ilgili. Zihni eğitmekle başlıyoruz. Çünkü ızdırap eğitimsiz bir zihnin sonucunda oluyor. Ve günümüzde bu hata, şimdi etik konusu korkulan bir konu oluyor. Çünkü ahlakla karıştırılıyor ve ben bunu kaynak olarak Iona Kucuradi'den alıyorum. O çok güzel açıklıyor. YouTube'da da var videoları, öneririm. Ve diyor ki yani etikle ahlaklar farklıdır diyor. Etik değerler vardır, ahlaki
Evet,
değer
ben de
yargıları
dinlemiştim onu.
vardır.
Çok dokunmuştu. Değer
Değil
yargısı
mi?
yani
Çok
o
iyi.
ne kadar da kültürümüzde kullanan
Evet.
bir kelime ya. O benim değer yargımdır, gururla
Evet.
falan yani.
Evet. Ve o belki bilgisizlikten etik pratik bir davranışla ilgili değil. Nasıl davranmalıyım diye sorduğumuzda çok insan böyle soruyor. Peki ne yapmalıyız? Hani orada çok kör nokta. Çünkü bir eylem davranış içermeyebilir diyor Iona Kucuradi. Davranışın olmadığı bir eylem de olabilir. Ve korkuluyor işte ahlak gibi sanki bir kurallar var ve onlara uymalıyız. Ama bu da öyle öğretmemiş. Ödül ceza veya günah sevap diye öğretmemiş. Faydalı zararlı demiş. Veya ustaca ahmakça demiş. Bunun İngilizce'de skillful unskillful da nasıl
Bu doğru yani
çevirirsen.
zihni
Bu
ustalıkla
şekilde
kullanmak
çevirisi
veya
var.
aynen.
Evet. Hünerli hünersiz de olabilir. Yani belli davranışlarda bulunursan belli sonuçları var demiş. Belli davranışlarda bulunursan da belli sonuçları var. Yani ceza almıyorsun. Kendin zaten acı çekiyorsun şöyle şöyle davranırsan. Kendine ve çevrene ızdırap yaratıyorsun. Eğer ki bu değerlendirme becerisi gerektiriyor tabii etik. O anki durumu şu anda bu eylemim ızdırap yaratacak mı, yaratmayacak mı, faydalı mı, zararlı mı diye değerlendirebilmek için tarafsız olmak gerekiyor kendi kültüründen ve yaklaşımlarından. Ama eğer ki biz bu değerlendirmeyi kendi geleneklerimizden ve inançlarımızdan yaparsak, o zaman bu faydalı, zararlı tanımını da kendi tarafımıza, kendi çıkarımıza tanımlayabiliriz. Ve hatta kendi kültürümüze aidiyet duygusuyla hareket ederiz. Ve o zaman bu değerler bazılarına göre kabul edilebilir olur, bazılarına göre kabul edilemez olur, göreceli olur diyor Kucuradi. Ve bu çok dar bir bakış açısı. İşte buna karşın bu da çok zekice davranıp iyi kötü doğru yanlış dememiş ki oradaki doğru söz, doğru eylem de o öyle bir doğru değil, uygun anlamında. Faydalı zararlı demiş. Yani herhangi bir canlıya zarar veren, huzurunu bozan eylemler
Ki
zararlı.
çok
Çok
doğru.
basit. Herhangi bir canlıya huzuruna katkı sağlayan eylemler faydalı demiş. Yani ne getiriyor hayatımıza ve dünyamıza bu eylem diye sormak. nasıl
Etki tepki
davranmalıyımdansa.
yasasını birazcık net bir şekilde anlatmış orada
Evet.
zaten.
Evet ve o değer yargıları işte kültürden kültüre değişiyor. Ve hatta insani değerler eğer dar açıyla bakarsak değer yargılarına dönüştüğünde daha tehlikeli oluyor. Hatta değerleri harcamaya götürüyor, değerleri korumaktansa. Mesela işte dürüstlük bir değerdir ve hatta doğru sözü eğer sen dürüstlük olarak tanımlarsan ve öyle uygulamaya bakarsan o an söylenmemesi gereken birilerinin canını yakacak bir anda ben dürüstüm diye dobra olarak belki övünebilirsin bu davranışınla. O zaman dürüstlük iyidir değer yargısına inanmış
Aynen öyle.
oluyorsun. Dürüstlük değer yargısını harcamış oluyorsun. Ama dürüstlük iyidir, kötüdür dediğimizde o olmayabilir her durumda. Değer yargısı olarak kullanmadan değerleri uyanık olmalıyız, farkında olmalıyız ve o anın gereği doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Bunun için de berrak ve tarafsız bir zihine sahip olmamız gerekiyor ki o işte meditasyon pratiğinin getirdiği şey. Etik pratik meditasyon pratiğiyle birlikte gidiyor. Hatta yine Stephen Batchelor diyor ki etik pratik de bir meditasyon pratiğidir diyor. Çünkü bir anla karşılaşıyorsun ve ne yapacağını bilmiyorsun. Hangi eylemde bulunmalıyım? Ve o zararlı mı yararlı mı? Ve orada tarafsız ve berrak bir zihinde olmalısın ki anın gereğini görebilesin. O an hiçbir şey söylememek ve susmak daha doğru bir eylem oluyor. Dürüstlük iyidir'e yapışmaktansa.
Evet.
İşte sessizlik bilgecedir diyor
Bir
ya.
seçim yapma anında zaten bildiğin mindfulness,
Evet.
yani farkındalığını kullanarak o anda önünde vuku bulan olaya bir aksiyon alıyor. Aynen öyle.
Evet. Ve zaten o doğru söz, şimdi onun üzerinden gidelim çünkü şöyle yorumlanıyor. Yalan söylememek mesela. Tamam da bazen yalan söylemen gerekecek. Ve o birilerinin canını yakmayacak yalan söylemek. Yani sen mesela bu çok güzel bir örnektir. Bunu anlayacak bir şekilde. Sen yalan söylememeye tutunursan ve bunu bir yargılaştırırsan, Nazi Almanya'sında mesela İşte bazı Almanlar Yahudileri evlerine saklıyorlardı ve yalan söylüyorlardı o Yahudinin nerede olduğunu. Şimdi o dürüstlük iyidir, ben etik değerleri savunuyorum diyerek, diye düşünerek burada yaşıyor o Yahudi diye onu ispiyonlasaydı orada birinin ölümüne sebep olacaktı. Şimdi dürüstlük iyi midir? Bunu sorgulayalım. Yani Kucharada bu yüzden çok güzel anlatıyor bunu. Ve o doğru söz yalnızca yalan söylememek değildir zaten. Buda'nın da öğretisi içerisinde doğru olmayanı söylememek. İlişkilerimizde şöyle kullanabiliriz onu. Şu an bu söz, söyleyeceklerim gerçekleri içeriyor mu? Karşımdaki bunu anlayabilecek mi? Bu sözü söylemenin yeri mi? O anın gereği mi? Duymaya hazır mı? Gibi
Şefkat
gibi gibi o
barındırıyor mu?
kadar derin ki. Evet, doğru zamanda doğru kişiye doğru şeyleri söylemek. Çok fazla bilgelik ve pratik gerekiyor. Ama bunu pratik etmek gerekiyor. Bunun için işte sessizlik
Aynen.
inzivaları oluyor. Çünkü farkındalıksız kişi konuştuğunda illaki can yakabiliyor. O yüzden farkındalık pratiği içerisinde uzun sessizlikler yapıyoruz. Hiç konuşmayalım daha iyi diye.
Aslında bizim kültürümüzde de bu söylenmiş. Büyüklerimizin konuşmadan önce bir 9 kere yutkun, 9 boğumdan geçsin diye. Yani aslında söz söylenmeden önce ağızdan birazcık bir es alırsak belki o dediğin tercihi, hangi tercihi yapacağız? Orada
Evet.
bir clarity olur. Çünkü olay
Evet.
aslında hafızadan işleyip direkt otomatik otomatizmadan bir harekete geçiyor olmamız. Otomatizmadan çıkarsak
Bir
aynen
tepki
öyle.
oluyor. Tepki oluyor ve o tepki olduğu sürece ızdırap yaratacak. Çünkü duygusal bir tepki. Ama o durabilmek, o duyguyla ve tepki vermeden yanıt verebilmek, o işte
Bir de
eğitimin
ötekine
bir
ızdırap
parçası.
yaratıyor. Senden sözlendiğinde de ardından çoğu zaman eminim herkes yaşamıştır bunu. Tetiklenip tepki verdiği zaman büyük pişmanlık ve ızdırap yaşıyoruz. Sevdiğimiz birine ister
Evet.
istemez acı çektiriyoruz çünkü o an için.
Evet. Evet ve ben dürüst oldum diye kendim içimi rahat edemem yani. Orası
Aynen
bilinçsiz
öyle.
bir yer.
Peki şefkat dedik. Birazcık da orada kalalım. Çünkü artık günümüzde kurumsal hayatta bile şefkatli liderlik diye bir tanım çıktı mesela. Şefkat artık tabii.
Öyle
Yani
mi?
tabii, biz böyle
Bilmiyordum
eğitimlerimizde
şefkat
yer veriyoruz
deyince.
bunlara da. Yani artık çünkü dönüşümsel lider olmak demek öz şefkat geliştirmiş bir varlık olmak demek. Ve o noktada da ve de artık dönüşüm çağında olduğumuz hiçbir şeyin sabit olmadığı ki hiçbir zaman değildi de büyük bir illüzyondaydık. Bir şeyler kontrol altında. Biz onları kontrol ediyoruz illüzyonundaydık. Şimdi o illüzyondan uyandığımız bir çağın içerisindeyiz. Ve ister istemez şefkatli liderlik, öz şefkat gibi kavramlar çok gündemde. Ve Kristin Neff'in de ekolü olan, senin de izlediğin şefkat, Budist felsefede bu şefkat nasıl ele alınıyor? Budizm'den yola çıktık, oradan konuşuyoruz. Budizm demeyelim. Budist felsefeden yola çıktık, oradan konuşuyoruz. Nasıl ele alınıyor bu şefkat?
Evet. Sevgi konusu olarak işliyor. Bu da onu metta konusu olarak ve bu metta pratiği içerisinde meditasyon uygulayıcıları olarak şefkatin de ve bu diğer niteliklerin de geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Yoksa pratik sadece bilgelik getirirse daha insanlardan uzak, soğuk, her şeyi görüyorsun, her şeyin farkındasın ama ilişkisel değilsin. Öyle bir zihin hali getiriyor. Şefkat sıcaklık getiriyor, sevgi ve şefkat ve ilişkisellik içeriyor. Ve metta pratiği içerisinde işte neşeyi geliştirmek, şefkati, sevgiyi ve dengeyi geliştirmekten bahsediyor. Bunun resmen pratikleri var. Ve bunlar da yine farklı zihin halleri aslında ilişkilerimizde çok işimize yarayacak şekilde. Ama şefkati şöyle tanımlıyoruz. Acıya duyarlı olmak, acıya ve acı çekene duyarlılık. Ve eğer ki o acıyı azaltıp önleyebileceksem eyleme geçmek. Yani hem bir acıya duyarlı olma hali var hem de eylem içeriyor. İki yönü var şefkatin. Ve yumuşak daha bakım veren yönü var şefkatin. Bir annenin bebeğine verdiği şefkat gibi. Burada besleyen yönü şefkatin. Çünkü orada da savunmasız, kırılgan bir varlığa bakım veriyorsun. Orada da acının önüne geçiyorsun aslında bu eylem içerisinde. Bir de sert bir yönü var şefkatin. O da işte şey gibi, anne ayı gibi. Yani saldırabiliyorsun her an yavrunu korumak için ve ayağa kalkıp ses çıkarıp sert ve güçlü olabiliyorsun. Her zaman böyle mıy mıy olman gerekmiyor. Kristin Neff bu iki yönünü tanımladı şefkatin, sağ olsun. Hani bu da böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yumuşak ve sert şefkat demiyor. Ama Kristin Neff bizim anlayabileceğimiz şekilde bileşenlerini ayırdı. Ve şefkati ben hem yumuşak hem sert yönüyle anlatmayı seviyorum. Ve acı, bakın bu çok önemli. Şefkat kendine bakım vermek derken bir gün kendini ayırıp kendine işte kişisel işte kozmetik bakım yapmak demek değil. Acı karşısında, acı çekerken kendine bakım vermek, kendini yatıştırmak, yumuşatmak, resmen kendine bir ebeveyn olmayı becermek veya en yakın arkadaş olmayı ve kendini yargılamadan, suçlamadan, canım benim ya, sorun değil, evet başarısız oldun, evet korkuyorsun şu anda ama yalnız değilsin. Çünkü korkmak insanlık hali. Bir tek sana olmuyor. İnsan olmanın bir parçası bu duygular. Ben işte yanındayım. Hani kendi kendine resmen yanındayım demek ve destek olmak. Bu çok çok etkili. Yani depresyon, anksiyete ve birçok duygusal zorlukta da ben kendi hayatımda birebir çok faydasını görüyorum. Kendine bu şefkatli iç sesi geliştirmek muazzam etkili. Kültürümüzde bu şefkat çok yaygın, kadınlarda çok belki şey gibi hep bakım vereyim, hep vereyim, hep acıya koşayım, yardım edeyim gibi çok eğilimimiz var o yöne. Ama şefkatin sert yönünde pek güçlü değiliz. Pek güçlendirmedik onu. Hakkını arayan, haksızlık karşısında ayağa kalkan, şiddet karşısında ses çıkaran, acı çektireni de engelleyip önleyebilen bir eylem, çok güçlü bir eylem içeriyor. Buna ben devrimci şefkat diyorum. Ve devrimci şefkat böyle bir şey gibi, işte Nelson Mandela'nın yaptığı, Thich Nhat Hanh mesela Zen ustası, ayağa kalkıp insan haklarını savunmaları. İnsan hakları savunucularının hepsi belki devrimci şefkat. Yani acı çekene ve acıya duyarlı bir yerden eyleme geçiyorlar. Vah vah edip oturmuyorlar. Pasif değil.
Çok çok kıymetli.
Evet.
Peki çok az vaktimiz kaldı. Son bir soru sormak istiyorum. Çünkü bu bence hepimizin çağımızda yaşadığı bir şey, bağımlılık. Bir şekilde telefonumuza, sevdiğimize, bir
Evet.
diğerine, zihinsel kurgularımıza dahil olmak üzere bir sürü şeye bağımlıyız bir şekilde bu yaşamda. Bu
Evet.
pratikler, mindfulness özellikle, bu bağımlılığa nasıl hizmet ediyor? Bir çözüm nasıl, ilişkisi nedir onunla, nasıl hizmet eder?
Şimdi ben özel olarak bağımlılık üzerine de odaklanıyorum ve bunun için işte alışkanlıktan özgürleşme eğitimleri veriyorum. Ve Dharma sistemi içerisinde buna attachment diyor. Yani bir şeye işte attached olmak, bağımlı olmak ve eşittir ızdırap yaratıyor bağımlılık. Şimdi madde bağımlılığı olarak düşünmeyin illaki. O yüzeyde bir sonuç. Sistem içerisinde Dharma'da Bhavana Çakra'dan bahseder. Bu Bhavana Çakra varoluş çarkı demek. İnsanın varoluş döngüsü. Bu yaşama doğduğumuz andan itibaren ölene kadar içinde bulunduğumuz döngü. Bunun bir diğer adı da bağımlı varoluştur. Sen bu yaşamda olduğun sürece bir bağımlılık geliştirmeye yatkınsın. Yani eğilim bu. Kendi haline eğitilmemiş, bırakılmış bir zihin bağımlılığa yöneliyor. Bağımlılık sigara, alkol bağımlılığı değil. Ben olmaya bağımlılık. Madde bağımlılığı yüzeyde görünüyor. Bu çarkı döndüren şey merkezinde resim bu. İşte arzular, korkular ve cehalet çarkı döndürüyor. Hepimiz arzularımıza doğru koşuyoruz ve korkularımızdan kaçıyoruz. Ve bunu yaptıkça, tekrar ettikçe bu bağımlı varoluş çarkını döndürüyoruz. Bu çok hayatta kalma mekanizması. Yani bu biyoloji, fizyolojimiz bunu yapıyor. Benliğimize bağımlıyız, düşüncelerimize, bu bedene dedik bağımlıyız. Zevk veren şeylere koşuyoruz ve korkudan ve acıdan kaçıyoruz ve acıdan kaçtığımız için daha çok acı çekiyoruz. Bu temel öğretiyi bağımlılık davranışlarına yönelik de anlatıyorum. Ve Doktor Judson Brewer'dan eğitim aldım. Bu Amerika'da özellikle nörobilim uzmanı ve psikiyatrist, bağımlılık psikiyatristi. O da bunu şöyle anlatıyor. Tetikleyici davranış ve ödül döngüsü içerisindeyiz. Mütemadiyen dışarıda veya içeride bir şeyden tetikleniyoruz. Sonra bu tetiklenmeden dolayı bir davranışta bulunuyoruz ki o davranış sigara içmek, alkol içmek, sosyal medya, alışveriş vesaire vesaire. Ve sonrasında rahatlıyoruz ve ödülü oluyor. Ve sırf o rahatlama için her tetiklendiğimizde aynı davranışa sebep oluyoruz. Ve bu bize bir döngü yaratıyor. Nöroplastisiteyle resmen beynimiz bunu daha iyi yapabilelim diye gelişiyor. Daha becerikli bağımlılar oluyoruz. Farkındalıksızsak. Mindfulness çalışmasında diyoruz ki dışarıda bir şeye bağımlı değilsin. Öyle zannediyorsun ama aslında sen bedenindeki duyumlara bağımlısın. O dışarıdaki şeyin bedeninde yarattığı duyumlara bağımlı oluyorsun. Sigara içerken, alkol içerken, sosyal medyada vesaire vesaire. Bedensel duyumlar yoluyla bağımlılığı pekiştiriyoruz. Ve o bedensel duyumlar haz içeriyorsa o zaman ona yöneliyoruz. O yüzden dışarıda bir şey bırakmak saçma. Bıraktığın şey ve asıl bırakman gereken şey bir inanç. O olmazsa yaşayamam. yapamam inancı. Ve işte etkili bir zihin eğitimi o tetiklenme geldiğinde onu yakalamanı sağlıyor. Bir dakika ya, geldi yine o istek, o arzu, böyle derinden bir dalga gibi. Ben bunu bir izleyeyim. Bu nasıl bir şeymiş? Merak çok önemli. Merak duygusuyla bakıyoruz. İşte mindfulness orada bir adım geriye atıp o dalgaya kapılmadan izleyici olmayı ve onun geçiciliğini görmeyi bize öğretiyor. Çünkü geçiyor. Her şey geçiyor. O en derin güçlü sigara isteği bile geçiyor. İşte uçağa biniyorsun, sigara tiryakisisin ama 5 saat uçuyorsun ve içmeden durabiliyorsun, değil mi? O dalgalar gelip geçiyor. İşte o dalgaları tanımak ve onlarda surf yapmak olarak tanımlıyor. Ve böylece davranışı pekiştirmemek, resmen beynini yeniden şekillendirmek.
Nöroplastisiteyi burada
Bunun
uygulamaya
üzerine...
alıyorsun direkt.
Evet, bunu öğretiyoruz ve darma bence temelinde zaten bir bağımlılıktan özgürleşme
Ben özgürleşme
şeyi, yolu.
zaten, değil mi?
Evet, işte o ben yapamam, ben böyleyim. Hani esas bağımlılığımız o. O yüzden sorun kendinize, sigara, alkol olmayabilir ama neye olmazsa, neyi istediğin gibi olmazsa yaşayamam gibi hissediyorsun. Belki bu bedenin sağlığına, fiziğine, güzelliğine, gençliğine bağımlısın gibi gibi.
Gülsüm, çok teşekkür ederim. Su gibi aktık. Zaten sen her sohbet eğitimlerinde de keza öyle saatler geçiyor. Ben böyle dinliyor buluyorum kendimi. Çok çok çok teşekkür ederim
Sağ ol,
kıymetli
çok
vaktin
keyifli.
için. Çok derin konular. Her konuyu burada dinlediklerini herkesin daha derin. Çünkü inanılmaz güzel eğitmenler ve isimlerini verdin her birinin. Umarım onları araştırma ve daha derin bilgi edinme imkanı edinirler. Çok çok kıymetli bir birliktelikti. Çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Sağ ol
Ben canım.
Eda. Görüşürüz.